Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Profesör H.C. Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 30. Okuyan Şükran Aras. 1.3 Volkan Dağları. İç ve Doğu Anadolu'daki tek dağlar, üst tersiyerden başlayarak kuvaternerde de devam eden volkanik malzemenin birikmesiyle oluşmuştur. Bunlar İç Anadolu'da Erciyes 3.917 metre, Melendiz 1.898 metre, Büyük Hasan Dağı 3.268 metre, Konya Ovası'nın güneyinde Karadağ 1.819 metre, Doğu Anadolu'da Nemrut 2.828 metre, Süphan 4.058 metre, Tendürek 3.660 metre, Çıldır Gölü çevresindeki Kısır Dağı 3.197 metre, Aladağ 3.138 metre, Ağrı Dağı 5.137 metredir. Bu dağlar bulundukları alanlara göre en az 1000 metreden daha fazla nispi bir yüksekliğe sahiptir. Ülkemizin en yüksek dağı olan Ağrı, Ağrı'nın Iğdır Ovası'ndan olan nispi yüksekliği 4000 metreyi aşar. Şu halde merkezi püskürmeler şeklinde cereyan eden volkan faaliyetleri ile milyonlarca metreküp volkan malzemesi, lav, cüruf, kül, tüf vesaire yığılarak son derece yüksek olan dağlarımız oluşmuştur. Başlıca volkanik dağların özellikleri şöyledir. Erciyes Dağı ve çevresi 18 kilometre çapında olan ve 1000 kilometre karelik alan kaplayan Erciyes Volkan Kütlesi, bir ana koni ve etrafında bulunan yan konilerden ibarettir. Bu koniler, Erciyes Ana Volkan Konisi'nin etrafında ışınsal şekilde uzanan kırıklar boyunca yer alır. Acıgöl, Nevşehir, Melendiz Dağları kuzeyindeki bölge. Bu bölge en güzel görünüşlü peribacalarından kraterlere, mağaralara, patlama çukurları, volkan konilerine, lav, plato ve lav akıntılarına kadar çeşitli volkanik özel çeşitlikler gösterir. Bilhassa Nevşehir'in 16 kilometre kadar güneybatısında ve Aksaray yolu güzergahında bulunan Acıgöl ve güneydoğudaki volkan konisi ilgi çekici bir görünümdedir. Acıgöl Çanağı, patlama ile oluşmuş tipik bir mağardır. Hasan Dağı ve çevresi. Volkanik bir dağ olan Hasan Dağı zirvesinde ana bacayı temsil eden bir krater ile dağın doğu ve kuzey doğusunda krater ve koniler bulunur. Karapınar, Ereğli ve Aksaray'ın güney kesiminde oluşan volkanik faaliyetlere bağlı olarak Acıgöl, Meke Tuzlası gibi çukur alanlar meydana gelmiştir. Karapınar-Karaca Dağı arasında genç volkan konileri oluşmuştur. Acıgöl, Nevşehir'den, başka bir de Karapınar yakınında Acıgöl bulunur. Bu göl patlama çukuru içerisine yerleşmiş olup, en geniş yeri 1,5 kilometre olan elips şeklinde bir krateri vardır. Tuzla Gölü, Meke Tuzlası, Karapınar. Karapınar, Acıgöl'ün 2 kilometre kadar kuzeydoğusunda bulunan bu patlama krateri içerisinde de 40-50 metre kadar yükseklikte bir koni yükselir. Ürgüp, Avanos, Uçhisar arasındaki volkan sahada peribacaları bulunur. Bunlar volkanik faaliyetler sırasında çıkan tüf, İgnimbrit gibi taneli malzemelerle lav tabakalarının farklı şekilde aşınmasından meydana gelir. Nitekim ince taneli olan volkan kül tüfleri ile aglomera denilen iri boyutlu malzemeler lav tabakaları yüzeyin şekillenmesinde önemli rol oynar. Şöyle ki, kum boyutunda ince malzemeli volkan tüfleri, eğimli yamaçlar boyunca sellerle kolayca aşınarak çok engebeli yüzeyler oluşur. Buna kırgı bayır veya badland, kötü arazi denir. Lav ve volkan tüflerinin aşınmaya uğradığı yerlerde ise peri bacaları oluşmaktadır. Peri bacalarının oluşumu şöyledir. Sellerin etkisiyle yamaçlar boyunca volkanik tüf ve kumlar kolayca aşınarak bunların içerisinde bulunan volkanik kaya blokları ve tabakaları yüzeye çıkar. Volkanik sert kayalar, çevresindeki volkanik kum ve tüflerin kolayca aşınması ile adeta şapka halinde yüzeyde kalır. Takke şeklindeki peri bacalarının dışında sütunlar üzerinde sivri koniler halinde yükselen diğer çıkıntılar da bilhassa Nevşehir, Uçhisar, Göreme dolaylarında görülür. Bu yörede Bizanslılar döneminde tüflerin oyulması ile kaya kiliseleri ve meskenler yapılmıştır. Bunlar son yıllarda turistlerin ziyaretine açılmıştır. Kapadokya yöresi olarak bilinen Ürgüp, Avanos, Uçhisar arasındaki peribacaları ve kaya kiliselerinin yabancı turistler hayranlıkla seyreder. Batı Anadolu'da Kula-Adala arasında 36 kilometre uzunlukta ve yer yer 14 kilometre genişlikteki sahada volkan faaliyetlerine bağlı olarak son derece ilgi çekici bir görünümde volkanik arazi bulunur. Yöredeki ilk volkanizma esnasında lavlar çıkmıştır. İkinci dönemde bugün 1,5 kilometre çapında ve 150-200 metre yükseklikte olan basık koniler halinde görülen volkan konileri oluşmuş, üçüncü dönemde ise daha küçük koniler ile bazen 20 kilometre uzaklıkta ve bazalt lav akıntıları meydana gelmiştir. Bölgede bulunan eski ve yeni volkan konilerinin sayısı 68 adettir. Erinç 1970. Ege bölümünde Menemen, İzmir ilçesinin doğusunda yaklaşık 150 kilometre kare alan kaplayan sahada Dumanlı Dağ Volkan Konisi ve Volkan Konisi'nin çökmesiyle oluşmuş kalderada bulunur. Akdeniz bölgesinde Ceyhan'ın doğusunda ve Antakya Kahramanmaraş grabeninde genç koni ve bazalt lav akıntıları bulunur. Ceyhan'ın 20-22 kilometre kadar doğusunda koni ve lav akıntılarından ibaret geniş lav akıntısı ve bir takım koniler görülür. Antakya Kahramanmaraş grabeninde Hassa kasabasının kuzeydoğusunda başlayarak graben boyunca güneye doğru 25 kilometre kadar devam eden sahada bazaltların akması ile oluşmuş basık volkan konileri görülür. Doğu Anadolu, ülkemizin volkanik yüzey şekillerinin en yaygın, zengin bölgesidir. Bölgedeki belli başka volkanik alanlar ve özellikleri şöyledir. Nemrut Dağı. Dağda 36 kilometre kareyi bulan kaldera, biri 12,5 kilometre kare yüz ölçümünde, farklı sıcaklıkta 5 adet göl ve kaldera tabanında çok sayıda volkan çıkış merkezi vardır. Sahada volkanizma bugün Muş, Van Gölü Havzası arasında kuzey-güney yönünde beliren bir kırık hat boyunca başlamıştır. Buradan çıkan lavlar ve çeşitli volkan vazimeleri ile tepeler, dağlar ve tek dağlar meydana gelmiştir. Daha sonra bu koninin faylar boyunca çökmesi ve elips şeklinde olan doğu-batı yönünde dış uzunluğu 8,3 kilometre, İç uzunluğu 6,9 kilometre, kuzey-güney yönünde dış mesafesi 7,2 kilometre ve iç taban genişliği 5,6 kilometre olan kaldera meydana gelmiştir. Çökme sonucu kalderanın meydana gelmesi esnasında da 23 yerden lavlar çıkmıştır. Kalderada suların toplanması ile oluşan gölün derinliği ise en fazla 155 metredir. Bu kaldera ve kaldera gölü dünyadaki sayılı büyük kalderaların arasındadır. Nemrut Yanardağı'ndan çıkan lavlar daha önce mevcut olan Van Gölü'nün Bitlis yönündeki gideğenini kapatarak Van Gölü'nün kapalı bir havz olmasını sağlamış ve Baykan'a kadar Bitlis Vadisi boyunca akmıştır. Nemrut Yanardağı çevresinde yine püskürmelerle oluşmuş Germav Tepe, Kirkor Dağı, Mazik Dağı ve Rahva Düzlüğü bulunur. Süphan Dağı. Büyük Ağrı 5337 metre ve Buzul 4168 metre dağından sonra üçüncü yüksek dağımızdır. Van Gölü'nün kuzeyinde bulunur. En yüksek zirvesi 4058 metredir. Lav ve taneli maddelerden oluşan bu dağ ile Van Gölü arasındaki yükseklik farkı 2500 metreye yaklaşır. Bu dağın da zirve kesiminde 1 kilometre çapında bir lav tıkacı ve genişçe de bir kaldera vardır. Tendürek Dağı. Doğu Beyazıt ile Çaldıran arasındadır. Tendürek, volkan konisinin en yüksek zirvesi 3298 metre olup 3000 metreye kadar yaklaşan dağın doğu krateri içinde 400 metre çapında bir göl vardır. Kraterin dışından ise su buharı çıkmaktadır. Ayrıca dağın güney yamacında da bir kaldera görülür. Ağrı Dağı. Çevresi 130 kilometreyi bulan, 1200 kilometre karelik bir daire üzerinde yükselen Ağrı Dağı, volkan kütlesi 3000 metreden sonra Küçük Ağrı 3869 metre ve Büyük Ağrı olmak üzere ikiye ayrılır. Dağın yamaçlarındaki yarıklardan çıkan lavlar, çevreye doğru yer yer akmış ve süngerimsi bazalt lavları Iğdır, Doğu Beyazıt asfaltına kadar sokulmuştur. Yukarıdaki volkanik sahaların dışında Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars bölümünde Karga Pazarı, Allahu Ekber, Dumlu Volkanik Dağları ile Kızılcıhamam-Gerede arasında Bolu-Köroğlu Dağı gibi birçok volkan dağları bulunur. Ayrıca Isparta'nın 8 kilometre kadar kuzeydoğusunda bir patlama kraterine tekabül eden ve içerisinde bir gölün yerleştiği ve çevresinde konilerin bulunduğu Isparta Gölcüğü vardır. Buradaki gölün derinliği en fazla 38 metredir. Beyşehir-Seydişehir arasında yaklaşık 5 krater ve 2 kalderaya sahip Alaca Dağı ve Erenler Dağı volkan kütlesi de uzanır. Ülkemizde akıcı olan bazalt lavlarının yayılması ile oluşmuş düzlükler de vardır. Örneğin Kuzeydoğu Anadolu'daki Allahu Ekber dağlarından çıkan bazaltlar onlarca kilometre akarak geniş düzlükler oluşturmuştur. 2. Ova ve Havzalar. Ova. Çevresine göre alçakta bulunan ve akarsuların menderesler çizerek aktığı düzlüklerdir. Ova ya akarsuların getirdiği alivyonların deniz kenarlarında birikmesi, delta ovası ya da çukur sahaların tortullarla dolmasıyla oluşmaktadır. Havza ise çökme sonucu oluşmuş, çevresi yüksek sahalarla çevrili çukur alandır. Ülkemizde ova ve havzalar, kıyı bölgelerinde dağ kuşakları ile Anadolu sert kütlesi arasında yer alır. Deltalarımız dışında havzalarımızın büyük bir bölümü tektotik kökenlidir, yani çökme sonucunda oluşmuştur. Bu çöken kütlelerin üzerinde alivyon veya havzayı dolduran göl tortulları yer alır. Havza ovaları olarak da belirtilen ovalarımız, çöken sahanın yüksek sahalardan gelen malzemeyle dolarak düzleşmesiyle oluşmuştur. Tektonik kökenli havzalarımızın bir kısmı kapalı havza halinde kalmış, daha sonra akarsularla kapılarak dış drenaja bağlanmış, buralara kurulan akarsularla aşındırılarak yer yer boşaltılmıştır. Bu sahalarda genellikle eğim çok düşük olup akarsular menderesler çizerek akmaktadır. Başlıca havza ve ovalarımızın özellikleri ana hatları ile şöyledir. 2-1 Tektonik kökenli havza ve ovalar. Üst tersiyerden itibaren Anadolu'da etkili olan dikey ve sıkışmaların oluşturduğu yırtılma hareketleri ile özellikle sert kütleler bloklar halinde çökmüştür. Daha sonra çevredeki akarsuların toplandığı, bunların getirdiği malzemelerin biriktirdiği çukur alanlar, bataklık ve göllerin bulunduğu havzalar halini almıştır. Çoğunlukla etrafı yüksek alanlarla çevrili olan havzalarda ovalar yer alır. Yüksek alanlardan ovaya açılan derelerin ağızlarında ova üzerine doğru bazen birkaç kilometre uzanan birikinti koni ve yelpazeleri de görülür. Güneydoğu Torosların kuzey kenarlarındaki havza ve ovalar. Van Gölü Havzası. Güneyde Bitlis Dağları ile kuzeyde Tortul ve Volkan kütleleri, batıda Nemrut Dağı ve onun lav örtüsü ile çevrili olan sahada yer alır. Bu havzanın çukur kesimindeki Van Gölü bir lav set gölü değildir. Çünkü daha önce güneye doğru Bitlis Vadisi boyunca olan gölün gideğeni Nemrut Yanardağı'ndan çıkan lavlarla kapatılmış ve göl kapalı bir havza halini almıştır. En derin yeri batıda Tatvan Havzası'nda 451 metreye ulaşan Van Gölü 3574 kilometre yüzölçümünde olup 607 kilometre küp su taşır. Göl yüzeyinin yüksekliği 1648 metredir. Fayların geçtiği Van Gölü'nün tabanı yılda birkaç milimetre çökmektedir. Van Gölü suyunun sodalı olması, çevredeki volkan kayalarda bol miktarda bulunan sodyumlu feldispatların akarsularla taşınarak gölde birikmesiyle ilgilidir. Muş Havzası ve Ovası. Etrafı dağlarla çevrili Muş Havzası, güneydoğu ve kuzeybatı yönünde uzanır. Uzunluğu 78-80 kilometre, genişliği 8 ila 20 kilometre arasında değişen ovanın yüksekliği batıda 1220, doğuda ise 1280 metredir. Muş Ovası'ndan doğudan gelen Karasu ve kuzeyden gelen Murat Nehirleri geçer. Bu akarsuların ova yüzeyini yer yer aşındırması ile farklı seviyelerde taraça veya sekiler oluşmuştur. Bingöl Havzası ve Ovası. Doğu Anadolu fayı üzerine yerleşmiş önemli bir çöküntü sahası üzerine yerleşmiş bulunan Bingöl Ovası, 1200 ila 1500 metre yükseklikte, kuzeydoğu ve güneybatı yönünde 26 kilometre uzunlukta, ortalama 16 kilometre genişliktedir. Ovanın genişliği kuzey ve güneye doğru daha da artarak 20 ila 22 kilometreyi bulmaktadır. Bingöl Havzası'nda diğer havzalarda olduğu gibi zaman zaman depremler de olmaktadır. En son depremler 22 Mayıs 1971 ve 1 Mayıs 2003'te meydana gelmiştir. Elazığ, Uluova, Hazar Havzası ve Gölü. Toros Dağları kuşağında uzanan bu ova ve havzalar tamamen çökme sonucunda meydana gelmiştir. Nitekim Hazar Gölü'nün güney kesiminde Hazar Baba Dağı'nın göle bakan yamaçları boyunca uzanan fay basamakları bu durumu doğrulamaktadır. 950-1050 metreleri arasında uzanan Elazığ Ovası 12-13 kilometre uzunlukta, 6-6,5 kilometre genişliktedir. Keban Barajı'na doğru uzanan Uluova ise 800 ila 1000 metre yükseklikte, 55 kilometre uzunlukta ve 15 kilometre kadar genişliktedir. Buradaki Hazar Havzası'nda 20 kilometre uzunluğunda genişliği 3.8 ve 5.4 kilometre arasında değişen 81 kilometre yüzölçümünde ve 1248 metre yüksekliğinde olan Hazar Gölü yer alır. Malatya Havzası. Torosların kuzey kenarında çökme sonucunda oluşan ve doğu-batı yönünde 55 ila 60 kilometre uzunluğunda, kuzey-güney yönünde 30 ila 55 kilometre kadar genişlikte olan Malatya Havzası 700 ila 1000 metre arasında yer alır. Malatya Havzası, Fırat'ın alçalan yatak seviyesine bağlı olarak 100 metreden daha fazla yarılarak bir plato görünümü almıştır. Orta ve Batı Toroslar ile göller yöresindeki ova ve havzalar. Bu dağ kuşağında bulunan oluklar ve bunların içerisine yerleşmiş olanların bir bölümü çökme ve karstlaşma sonucu oluşmuştur. Elbistan Havzası. Hem tektonik hem de karstik bir özellik gösteren Elbistan Havzası, Neojen Gölü tarafından kaplanmış ve bu göl ortamında en zengin fakat kalitesi en düşük lignit yatakları teşekkül etmiştir. Havzanın doğu-batı yönünde uzunluğu 60 ila 65 kilometre, eni 40 ila 45 kilometre ve tabanı ise 1150 metre yüksekliktedir. Antakya Kahramanmaraş Oluğu. Nur Dağları'nın doğusunda kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanan tipik bir grabendir. Bilhassa Nur Dağları'nın doğu yamaçlarında basamaklı faylar uzanır. Güney nihayetinde Amik Gölü'nün kurtulmasıyla oluşan Amik Ovası'nın bulunduğu Graben'in kuzeyinde Hassa-Kırıkhan arasındaki kesim gözenekli bazaltlarla kaplıdır. Graben'in kuzey devamında tektonik ve karstik kökenli pazarcık ve gölbaşı olukları uzanır. Büyük ve Küçük Sincanlı, Şuhut, Sandıklı, Çöl Ovası ve Çamur Ovası. Bu tektonik havzalar Toros Dağları ile Menderes Masifi arasında yer alır. Havzadaki fay hatları boyunca da maden suyu ve sıcak su kaynakları çıkar. Eğirdir, Kovada Oluğu. Antalya Kenet Kuşağı üzerinde yer alan Eğirdir, Kovada Oluğu tektonik ve karstik bir özellik gösterir. Nitekim çevredeki kireç taşlarının çözünmesiyle oluk genişleyerek bugünkü durumunu almıştır. Batısında Barla, doğusunda Dedegöl dağları arasında yer alan Eğirdir Gölü'nün yüksekliği 916 metre olup 468 kilometre kare saha kaplar. Derinliği ise 6-7 metre, en fazla 13 metre kadardır. Gölün suları güneyde Kovada olduğu vasıtasıyla Kovada Gölü'ne, oradan da yerüstü ve yeraltı kanalları ile Akdeniz'e akar. Kovada Oluğu 20 kilometre kadar uzunlukta ve 1,5-2 kilometre genişliktedir. Oluğun Davras Dağı'na bakan yamaçlarında fay dikliği uzanır. Yalvaç, Beyşehir, Suğla Oluğu. Antalya, Kenet Kuşağı'nın doğusunda, güneydoğu, kuzeybatı yönünde uzanan bu tektonik oluk, 160 kilometre uzunluğunda 20-25 kilometre genişliktedir. Kuzeyde 1100 ila 1150 metre yüksekliğinde olan oluk, güneyde 1040 metreye düşer. Oluğun yaklaşık orta kısmında 1121 metre yükseklik ve 656 kilometre yüzölçümünde olan Beyşehir Gölü yer alır. Bu gölün suları Suğla Oluğu'na, oradan Çarşamba Suyu vasıtası ile İç Anadolu'ya akar. Karstik, tektonik özellik gösteren ve suları tatlı olan Beyşehir Gölü'nün derinliği 7 metreyi pek aşmamaktadır. Ve gölde büyüklü küçüklü 22 ada bulunur. Suğla Gölü ise esas itibariyle bir polye özelliğinde olup suları zaman zaman çekilir. Halen göl kurumuş durumdadır. Karamuk, Akşehir, Eber Gölü Havzaları. Batı Torosların kuzey nihayetinde Torosların dirsek yaptığı kısımda Karamuk, kuzeydoğuda da Sultan Dağları ile Emir Dağları arasında Akşehir ve Eber Gölleri Havzası yer alır. Uzunluğu 125 ila 130 kilometre, genişliği 18 ila 20 kilometre kadar olan bu havza, 1000 ila 1100 metre yüksekliktedir. Havzanın çukur kısımları, Karamuk Gölü hariç, genellikle sığ olan Akşehir ve Eber Gölleri ile kaplanmıştır. Bu göllerden Karamuk Gölü'nün suyu güneyde karstik kanallar aracılığı ile Eğirdir Kovada Oluğu'na, oradan da yeraltı akarsuyuna karışarak Akdeniz'e dökülür. Sayfa 40. Eber Gölü'nün suyu Akşehir Gölü'ne boşaldığından tatlıdır. Buna karşılık kapalı havzada bulunan Akşehir Gölü'nün suyu içme ve kullanmaya elverişli değildir. Kamış ve sazlıklarla kaplı olan Eber Gölü, ülkemizin sayılı göçmen ve yerli kuşlarının barındığı bir alandır. Burdur Gölü Havzası. Burdur kapalı havzası faylanmalarla çökmüştür. 35 kilometre uzunluğunda, en fazla 9,5 kilometre genişliğinde olan havzanın çukur kısmında 854 metre yüksekliğinde suyu acı olan Burdur Gölü yer alır. Özellikle güneyi fay dikliği ile çevrili olan havzada Burdur Gölü'ne doğru geniş birikinti yelpazeleri uzanır. Gölün 11 kilometre kadar güneybatısında ise 911 metre yüksekliğinde tektonik karstik kökenli yarışlı göllü de bulunur. Acı Göl Havzası. Tamamen tektonik kökenli bir küvet olan Acı Göl Havzası'nda 836 metre yüksekliğinde Acı Göl yer alır. Yazın bu gölün sığ kısımları kurumaktadır. Göl sahasının büyük bölümü yazın kuruyarak ince tuz kabuğu oluşmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ova ve havzaları. Kuzey Anadolu dağ kuşağının güneyinde lavlarla kaplı yüksek alanda yine sıkışma tektonik rejimi altında oluşmuş havzalar ve bunların içerisinde geniş ovalar bulunur. Göle Havzası. Allahu Ekber Dağ sırasında bulunan Göle Havzası 2000 ila 2100 metre arasında uzanır. Alüvyal malzeme ile kaplı havzada çayır ve bataklıklar görülür. Ardahan Havzası. Yalnız Çam Dağları'nın güneyinde yer alan Ardahan Havzası da tamamen tektonik kökenli olup 1800 ila 2000 metre arasında uzanır. Kura Çayı tarafından drene edilir. Göl ve akarsu depolarının yer aldığı ovada geniş çayırlıklar vardır. Çıldır ve Aktaş Gölü Havzaları. Doğu-batı yönünde uzanan eşiklerde birbirinden ayrılan her iki çanak çökme sonucu oluşmuştur. Çanağın derin kısımlarında ise göllerle kaplanmıştır. Bu göllerden Aktaş kapalı bir göl olup suları acıdır. Bunun yanında güneyden Arpaçay'a açılan Çıldır Gölü ise tatlı su gölüdür. 1959 metre yüksekliğinde kuzey-güney yönünde 18.3 kilometre uzunluğunda ve 16.2 kilometre genişliğinde ve 115 kilometre kare yüzölçümünde 100 metreden fazla derinlikte olan Çıldır Gölü, tamamen Kısır ve Akbaba Dağları arasında uzanan kütlenin çökmesiyle oluşmuştur. Erzurum, Pasinler, Horozan Havzası. Doğu-batı yönünde doğrusal bir uzanış gösteren ve birbirlerine bağlanan bu havzalar faylanmalar sonucu oluşmuştur. Erzurum ve Pasinler Havzası deve boynu volkanik eşiği ile ayrılmıştır. Pasinler, Horozan oluğu 85-90 kilometre uzunlukta ve yer yer 25 ila 30 kilometre genişliktedir. Batıda 1500 metre civarında olan oluk doğuya doğru alçalarak 1200 metreye kadar iner. Erzurum Ovası ise 1800 metre ile 2000 metre arasındadır. Ovanın orta bölümü ve doğu kesiminde bataklıklar bulunur. Bu oluğun doğu nihayetinde ise 700 ila 1000 metre arasında değişen Iğdır Ovası yer alır. Doğu Anadolu'da bulunan diğer bir havza ise Karayazı fayı boyunca gelişen Karayazı Havzası'dır. Kuzey Anadolu fay kuşağındaki havza ve ovalar. Doğuda Erzincan Havzası, batıda İzmit Körfezi arasında bulunan su şehri Erbaa-Niksar, Taşova, Ladik, Merzifon Suluova, Tosya Kargı, Kurşunlu Çerkeş, Vezir Köprü, Taş Köprü, Bolu, Düzce, Adapazarı, Sapanca, tektonik kökenli havza ve ovaları bulunur. Bu havza ve oluklar hali hazırdaki depremlerde de diriliğini kanıtlayan Kuzey Anadolu fay kuşağı boyunca gelişme göstermişlerdir. Bu fay kuşağı boyunca hem doğrultulu atılımlı hem de bazı yerlerde Erbaa-Niksar, Vezir Köprü, Taş Köprü havzalarında olduğu gibi birkaç yüz metre düşey atılımlı faylar bulunur. Bunların varlığına bağlı olarak graben görünümünde oluklar meydana gelmiştir. Ayrıca bu yırtılma kuşağı boyunca doğal olarak yer değiştirmeler oluşmuştur. Fayın güney kanadını oluşturan Anadolu kütlesinin batıya kayması ile de fay kuşağının kuzey-güney yönünde kat eden akarsular birbirlerini kaplamışlar, yer yer birkaç kilometre ötelenmeye uğramışlar ve tesbih taneleri gibi dizili havzaları birbirine bağlamışlardır. Kuzey Anadolu fay kuşağı boyunca tarihi dönemlerde ve yakın zamanlarda olduğu gibi sık sık depremler meydana gelmektedir. En son depremler İzmit Körfezi ile Bolu arasında 17 Ağustos ve Düzce ve Bolu arasında 12 Kasım 1999 yılında meydana gelmiştir. Bu fay kuşağında bulunan bazı havzaların özellikleri şöyledir. Erzincan Havzası. Kuzeyi ve güneydoğusu 3000 metreyi aşan dağlarla çevrili olan havzanın doğusundan Fırat Nehri geçer. Havza 50 kilometreden fazla uzunlukta ve 1200 metre yüksekliktedir. Havzanın kuzeyini sınırlayan sahalarda ve Esence, Keşiş, dağlarının güney eteklerinde faylar uzanır. Bunlardan ilki üzerinde küçük volkan konileri, domları görülür. Bu havzadaki faylar diri olup zaman zaman tahripkar depremler olmuştur. Son yıllardaki 26 Aralık 1939 ile 13 Mart 1992 depremi. Su Şehri Havzası. Kuzey Anadolu fay kuşağında yer alan bu havzanın kuzey ve güneyinde dağlar uzanır. Havzanın yüksekliği yaklaşık 900 metre civarındadır. Havzanın kenarlarındaki araziler düşey atımlı faylarla parçalanmıştır. Tuzlu, alkali özellikte olan çökeller bünyelerine su aldığında çözünerek eğimli yamaçlar boyunca akmaktadır. Doğal dengesi fay diklikleriyle de bozulan yamaçlar boyunca sık sık heyelanlar olmaktadır. Erbaa-Niksar Havzası. Kuzey-doğu ve güney-batı yönünde 79 kilometre uzunlukta, kuzey-güney yönünde en fazla 10-12 kilometre genişlikte olan havzanın tabanı 200 ila 500 metre arasındadır. Havzanın orta kesimine Kelkit çayı aşındırmıştır. Havzaya batıdan kavuşan Yeşil Irmak ile doğudan gelen Kelkit birleşerek Canik Dağları'nı yarmıştır. Ayrıca Kuzey Anadolu fay hattının batıya doğru hareketine bağlı olarak güneyden havzaya kavuşan akarsu yatakları 3-4 kilometre kadar ötelenmiştir. Adapazarı Ovası ve Sapanca Oluğu. Kuzey Anadolu fayı boyunca meydana gelen çökmelere bağlı olarak torbalaşan bir sahada yer alır. Burası Sakarya'nın getirdiği alivyonlarla dolmuştur. Sakarya'nın getirdiği alivyonların batıda birikmesi sonucunda Adapazarı Ovası'nın batı kesiminde Sapanca Oluğu'nun Marmara Denizi ile olan bağlantısı kesilmiştir. Günümüzde 16 kilometre uzunlukta, 5,5 kilometre genişlikte ve denizden 30 metre yükseklikte en fazla derinliği 40 metreye ulaşan Sapanca Gölü oluşmuştur. İç Anadolu'daki önemli havza ve ovalar. Tuz Gölü Havzası. Kapalı olan havzanın çevresinde diğer havzalardan ayrı olarak platolar uzanır. Havzanın güney ve batısında geniş alüvyal düzlükler yer alır. 899 metre yükseklikte olan ve 1500 kilometre kare alan kaplayan göl, yazın önemli ölçüde kurumakta ve bu sahalardan sofra tuzu elde edilir. Konya Havzası ve Ovası. Konya ve Ereğli arasında 1000 metre izohipsinin çevrelediği alanda Konya Ovası uzanır. Anadolu'da ilk yerleşmelerin kurulduğu bu havzanın çukur kesiminde bataklıklar, volkanik patlama çukurlarına yerleşen göller, eski Konya Gölü'nün kumlu tabanı ve çevresinde dalgaların aşındırması ile oluşmuş falezler ve bazı karstik şekiller görülür. Daha önce gölle kaplı olan ovanın güney kesiminde Çatalhöyük ve Can Hasan gibi ilk neolitik yerleşmeler kurulmuştur. Batı Anadolu Horst ve Graben sistemleri. Ülkemizde dikey yönde meydana gelen faylanmaların önemli ölçüde şekillendirdiği bölge Batı Anadolu'dur. Burada 60 ila 125 kilometre uzunlukta deniz seviyesinden başlayarak 200 metreye kadar yükselen ve genişliği bazen 10 kilometreyi aşan grabenler bulunur. Bunlar kuzeyden güneye doğru Edremik Körfezi, Bakırçay, Yediz, Küçük Büyük Menderes grabenleridir. Bunlar içerisinde aynı adlı ovalar bulunur. Çökme sonucu oluşan bu grabenler ile bunların kenarlarında yükselen dağlar, dikey yönde faylanmaların bir sonucudur. Ancak düşey hareketlerin miktarı veya fayların atımları ile etki alanları bölgenin her tarafında aynı miktarda değildir. Tektonik hareketlerle yüzey şeklinin evrimi kısaca şöyle olmuştur. 3. jeolojik zamanın ikinci yarısında Miyosen, bölgenin çukur kesimleri göllerle kaplanmıştır. Bu göl ortamında bölgenin yüksek kesimlerinden taşınan malzemeler birikerek killi ve kireçli tortullar oluşmuştur. Batı Anadolu'nun yüksek kesimleri Miyosen göllerinin seviyesine göre önemli ölçüde aşınmış ve son derece basık olan bir yüzey oluşmuştur. Daha sonra bugünkü Gediz ve Büyük Menderes grebenlerinin bulunduğu alanlar çökmüştür. Kuzeyde Bozdağ, güneyde Aydın Dağları'ndan taşınan malzemeler grebenlerin kenarlarında ve eteklerinde kumlu ve çakıllı depolar halinde birikmiştir. Üçüncü jeolojik zaman sonu ve dördüncü jeolojik zaman başlarında tekrar faylanmalara neden olan yer hareketleri olmuştur. Bu hareketlerle eski faylar canlanırken, grabenin kenarlarındaki kumlu çakıllı depolarda faylarla kesilmiş ve graben sahaları tekrar çökmeye uğramıştır. Bu hareketlerden hemen sonra tekrar yükselen sahalarda şiddetli bir aşınma ve grabenlerde de aşırı bir birikme meydana gelmiştir. Yine Kuvaterner'de Ege Denizi'nin bulunduğu sahadaki Egeit kütlesi faylarla parçalanmış ve Ege alanında büyük ölçüde çökmeler meydana gelmiştir. Akdeniz suları Ege'nin parçalanarak çöken kısımları kaplamıştır. Yüksek kesimler ise ada halini almıştır. Son buzul döneminde Ege Denizi'nin günümüzdeki seviyesinden yaklaşık 125 metre düşmesine bağlı olarak Ege Denizi'ne kavuşan akarsular yataklarını kazmıştır. Daha sonra deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak tektonik kökenli oluklar ve derin yarılmış akarsu vadileri birer körfez ve koy durumuna gelmiştir. Ancak Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes nehirlerinin getirdiği alivyonlar, körfezlerde birikerek yer yer Ege Denizi'ne doğru ilerleyen deltalar oluşmaya başlamıştır. Ege bölümündeki grabenlerin kenarlarında uzanan fay hatları boyunca yer yer sıcak su kaynakları çıkmaktadır. Ayrıca Buharkent, Denizli'de çıkan sıcak ve basınçlı buhar ile çalışan elektrik üretim santrali yapmıştır. Ege grebenlerindeki faylar boyunca magmada biriken enerjinin çıkması sırasında da depremler oluşmaktadır. Marmara bölgesindeki tektonik kökenli havza ve ovalar. Marmara bölgesinde Sapanca Oluğu ve Adapazarı Ovası'nın dışında Gemlik Körfezi, İznik Gölü ve güneyde Manyas, Ulubat havza ve gölleri ile İnegöl Havzası ve Balıkesir Ovası da bulunur. İznik Gölü Havzası, Samanlı ve Katarlı Dağı arasında uzanan havza, çökme sonucu bugünkü durumunu almıştır. Gemlik Körfezi'nin 16 kilometre doğusunda İznik Gölü yer alır. Bu göl, 32 kilometre uzunluğunda en geniş yeri kuzey-güney yönünde 10-11,5 kilometre arasındadır. İznik Gölü'nün en derin yeri 65 metre, alanı ise 308 kilometre karedir. Ulubat ve Kuş, Manyas Gölü Havzaları. Marmara Denizi'nin güneyinde Gönen ile Bursa arasında az engebeli bir sahada bulunan bu havzaların çukur kısımları göllerle kaplanmıştır. Birer tektonik küvet içerisinde oluşan bu göllerden Ulubat Gölü 134 kilometre kare yüz ölçümünde olup en derin yeri 4 metredir. Bu gölün 35 kilometre kadar batısında bulunan Kuş Gölü, Manyas, 166 kilometre kare olup en fazla derinliği 5 metredir. Her iki gölün gideğeninden çıkan sular Karacabey civarında birleşerek Marmara Denizi'ne dökülür. İnegöl Havzası. Çökme sonucunda oluşan İnegöl Havzası, kuzey-güney ve güney-doğu yönünde 55 ila 60 kilometre genişlikte ve 250 ila 350 metre yüksekliktedir. Balıkesir Ovası. Birbirine bağlı birçok küçük ovadan ibaret olan Balıkesir Ovası'nın yüksekliği 88 ila 120 metre ve çevresindeki yüksek sahalar ise 300 ila 500 metredir. Pliyosen sonu, Pleistosen başlarında Balıkesir Ovası'nın bulunduğu alan çökmüş ve fay hatları boyunca da bazik karakterlerde lavlar püskürtmüştür. Çöken havza alivyonlarla dolmuş ve daha sonra sahaya kurulan akarsular yüksek sahaları aşındırarak boğazlar açmıştır. Simav Depresyonu. Tipik bir graben sahası olan Simav Havzası'nda doğu-batı yönünde basamaklı faylar ve bunun kuzey-güney yönünde kesen faylar da uzanır. Havzadaki göl, batıya doğru sokulan Simav Çayı tarafından kapılmıştır. Bu kapmadan sonra kuzeye doğru akan koca dere yatağı, yamaçlardan gelen akarsuların oluşturduğu birikinti konileriyle kapatılmıştır. Deltalar ve delta ovaları. Denizlere dökülen akarsuların ağızlarında yüzlerce kilometre kare alan kaplayan deltalar ve bu delta dolguları üzerinde genellikle verimli ovalar yer alır. Deltalarımızın bir bölümü, faylanma sonucu oluşan grabenlerin alüvyonlarla dolması ile diğerleri ise sığ olan kıta sahanlıkları üzerinde oluşmuştur. Bunlardan ilkine Küçük ve Büyük Menderes, Bakırçay, Dalaman, Asi deltaları, ikincisine Bafra, Çarşamba, Çukurova, Göksu deltaları örnek olarak verilebilir. Deltalarımızın gelişmesi ve şekillenmesinde akarsuların biriktirdiği alüvyonların miktarı ile kıyılarındaki akıntı ve dalga faaliyetleri ile 4. jeolojik zaman Kuaterner'de deniz seviyesinde meydana gelen değişmeler önemli rol oynamıştır. Şöyle ki, Kuaterner'de deniz seviyesinin günümüzden birkaç metre yüksek olduğu buzullar arası dönemde boğulmalar olmuş ve özellikle graben sahaları birer koy ve körfez haline gelmiştir. Sonra buzul döneminde deniz seviyesi günümüzden 125 metre alçalarak kıta sahanlıklarının büyük bir bölümü kara haline gelmiştir. Akarsuların kıyıdaki boyları uzamış ve deltalar günümüzdeki kıyıların uzaklıklarında oluşmuştur. Son buzul döneminde günümüze doğru deniz seviyesinin yükselmesiyle denizlerin vadi ve grabenlerin iç kısımlarına kadar sokulması ile koy ve körfezler oluşmuştur. Ancak burada belirtilmesi gereken bir husus, Holosen döneminde de deniz seviyesinde meydana gelen küçük ölçüde seviye değişimleridir. Örneğin günümüzden 5000-7000 yıl kadar önce deniz seviyesi günümüzden birkaç metre yükselmiş, bu sırada deniz Haliçlerin iç kısımlarına kadar sokulmuş ve buralarda milattan önceki yıllarda liman şehirleri kurulmuştur. Ancak günümüze doğru hem deniz seviyesinin düşmesi hem de alüvyonlarla koy ve haliçlerin dolması eski liman şehirlerinin kilometrelerce iç kısımlarında kalmasına neden olmuştur. Özellikle Ege ve Akdeniz'deki deltalar son 30 asır içerisinde hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu genel açıklamalardan sonra belli başlı delta ovalarımız ve bunların evrimi konusunda kısa bilgi sunulacaktır. Kızılırmak Deltası. Kıta sahanlığının sığ ve Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyonların fazla olmasından dolayı delta oluşmuştur. Kızılırmak deltası 30-32 kilometre genişlik ve uzunlukta olup 561 kilometre kare saha kaplar. Deltanın batı sahilinde kıyı, kordonları ve gölleri bulunur. Kıyı göllerinden en büyüğü olan Balık Gölü denizden bir kordonla ayrılmıştır. Yeşilırmak deltası 40 kilometre uzunluğunda, 15 kilometre genişliğinde olan Yeşilırmak Deltası, 600 kilometre kare alan kaplan. Çarşamba civarında Yeşilırmak tarafından 7-8 metre kadar yarılan delta üzerinde kopuk menderesler ve terk edilmiş akarsu yatakları bulunur. Sakarya Deltası. Geniş bir kıyı ovası halinde bulunan deltanın kuzeyinde plaj şeridi, güneyde ise kumul dizileri görülür. Bu sahalar Hasan Polatkan, Sarıyer barajının yapımından sonra taşkına uğramadığı için tarımsal alanlar haline gelmiştir. Ancak deltada Acarlar ve Küçük Boğa adında göller bulunur. Karadeniz seviyesinin alçak olduğu dönemde bir körfez durumunda olan Sakarya'nın ağzı, deniz seviyesinin yükselmesi ve alüvyonların birikmesiyle bugünkü durumunu almıştır. Öte yandan kıta sahanlığının dar ve akıntıların olması deltanın denize doğru ilerlemesini engellemiştir. Meriç Deltası ve Ovası. Kuzeydoğu ve güneybatı yönünde uzanan bir olukta gelişmiş Meriç Deltası vardır. Kara Menderes Deltası ve Ovası. Biga Yarımadası'nın kuzeybatısında, Çanakkale Boğazı'nın güneyinde bulunan Kara Menderes Çayı'nın denize döküldüğü saha bulunur. Bu saha günümüzden 15 bin yıl kadar önce deniz seviyesinin 125 metre alçaldığı dönemde Limnos, Gökçeada ve Bozcaada'nın bulunduğu kıta sahanlığı kara haline gelmiştir. 10 bin yıl kadar önceden itibaren deniz seviyesinin yükselmesiyle Ege ve Marmara denizleri birbirine bağlanmıştır. Kara Menderes getirdiği alüvyonların birikmesiyle delta oluşmaya başlamıştır. 5 bin yıl kadar önce Körfez'in batısında Kumtepe ve doğudaki Truva'da yerleşme merkezleri kurulmuş, deltanın zamanla ilerlemesine bağlı olarak yerleşmeler içeride kalmıştır. 2000 yıl kadar önce Truva'nın batısındaki kesim kara haline gelmiştir. Bakırçay Deltası. Çandarlı Körfezi'nin 5 ila 60 metre arasında değişen geniş kıta sahanlığı üzerinde yer alır. Deltanın batısında birkaç sıra halinde uzanan kıyı setleri ve bunun gerisinde tuzlu bataklıklar ile delta üzerinde terk edilmiş ve geçici yataklar vardır. Deltanın doğu kesiminde M.Ö. 150 ila 300 yılları arasında parlak dönemini yaşayan Eleia limanı dolarak bataklık halini almıştır. Gediz Deltası. İzmir Körfezi'nin kuzeybatısında geniş bir alan kaplayan Gediz Deltası, Ege'nin 125 metreye indiği dönemde İzmir Körfezi'nde gelişmiş ve hatta Karaburun civarına kadar ilerlemiştir. Daha sonra Ege Denizi'nin yükselmesine bağlı olarak İzmir Körfezi denizle işgal edilmiş ve delta gelişmesi doğuya doğru kayarak bugünkü delta sahasının batısında bulunan Taşlıtepe, Değirmentepe ve Üç Tepeler karaya bağlanmıştır. Bir ara Gediz, İzmir Körfezi'ne dökülerek Körfezi doldurmaya başlamıştır. Bunun üzerine 1886 yılında insan müdahalesi ile Gediz, kuzeydeki mecrası olan Maltepe yatağına akıtılmıştır. Küçük Menderes Deltası. Graben sahasında yer alan bu delta, gelişimini son dönemde deniz seviyesinin yükselmesi ile kazanmıştır. Ege Denizi, Selçuk yakınına kadar sokulmuş bulunuyordu. Küçük Menderes, grabenindeki yüksek alanlar ada halini almıştı. Ancak graben sahası fazla miktarda gelen alüvyonlarla dolmaya başlamıştır. Nitekim M.Ö. 286 yılında Efes'in denizle olan bağlantısı yavaş yavaş kesilmiş ve M.Ö. 750 yılından günümüze dek olan süre zarfında delta 8 kilometreden fazla ilerlemiştir. Ortalama olarak delta'nın yıllık ilerlemesi 6 metreyi bulmuştur. Büyük Menderes Deltası. Büyük Menderes grabeninin içerisine yer alan delta, son buzul dönemi sonunda şimdiki durumuna göre 30 ila 32 kilometre kadar doğuda Söke ile Bağ arası arasında bulunmaktaydı. Milattan önce binli yıllarda burada birer İyon liman kenti olan Didim ve Milet kurulmuştur. Milattan önce 499 ila günümüz arasında yaklaşık 2500 yıllık bir dönemde 23 kilometre ilerleyerek bugünkü konumuna gelmiştir. Son 300 yıllık dönemde ise 6000 metreye kadar ilerlemiştir. Delta'nın güneydoğusunda bulunan Çamiçi, Bafa Gölü, buraya kadar uzanan Ege Denizi'ne açılan koyun önünün, Büyük Menderes'in getirdiği alüvyonlarla kapanmasıyla oluşmuştur. Bu nedenle Çamiçi Gölü bir alüvyal set gölüdür. Ege Denizi'nden 10 metre kadar yüksekte bulunan gölün suları altında Herakliye şehrine ait bazı kalıntılar vardır. Gökova Körfezi ve Deltası. Orta Pliyosen'de çökme sonucu oluşmuş derin bir grabende içerisinde yer alır. Ege'nin 125 metreye alçaldığı dönemde akarsularda kazılan bu çöküntü alanı Ege Denizi'nin yükselmesi ile boğularak ve doğu kısmı dolarak bugünkü görünümünü almıştır. Köyceğiz ve Dalaman Alüvyon Ovaları. Güneybatı Akdeniz kıyısında Kuvaterner'de oluşmuş tektonik kökenli iki havza yer almaktadır. Tektonik kökenli çukur içerisine yerleşmiş Köyceğiz Gölü, 56 kilometre kare yüzölçümünde ve en fazla derinliği 35 metredir. Altta tuzlu, yüzeyde az tuzlu suların bulunduğu bu gölün güneyde alivyonlarla önü kesilmiştir. Ancak gölün fazla suları Dalyan Çayı ile Akdeniz'e akmaktadır. Dalaman Çayı'nın getirdiği alivyonlarla oluşan ovada Dalaman'ın eski yatakları vardır. Bu yatak izlerine göre Dalaman'ın batıdaki bir eşikten Köyceğiz oluğuna doğru aktığı ve daha sonra güneye yönelerek bugünkü ovasını oluşturmuştur. Eşen Ovası. Güneybatı Anadolu'da Eşen Çayı'nın buradaki körfezi doldurması ile oluşturmuştur. Eşen Çayı'nın ovaya girdiği kesimde Kısantos, ovanın kuzeyinde Leteon ve ovanın güneybatısındaki körfez içinde Patara'dan oluşan Likya antik kentleri kurulmuştur. Likya'nın başkenti olan İksantos, günümüzden yaklaşık 3000 yıl kadar önce Kınık Boğazı'nda idi. Eşen Çayı'nın getirdiği alivyonlar ise Eşen Körfezi'ne doğru ilerlemeye başlamıştır.